Ayrım 6, felsefe, sayfa 72, ünite 6, değer felsefesi ve etik, içindekiler. Değerlendirme sorunu ve değer felsefesi, etik ve eylem bilgisi, özet, değerlendirme soruları, sözlük ve kavramlar dizini, yararlanılan ve başvurulabilecek kaynaklar, öneriler. Bu üniteyi daha iyi anlayabilmek için, günlük yaşamda iyi ya da kötü diye nitelediğiniz olaylar, durumlar, kişi eylemleri üzerine düşünün. Bunları niye böyle nitelediğinizi sorgulayın. Ahlak ile ahlaklılık kavramlarını gözden geçirin. Bunların değer yargıları ile ilişkisi üzerinde durun. 1. Değerlendirme sorunu ve değer felsefesi. Yaşamımız boyunca ilişki kurduğumuz insanlar karşısındaki tutumumuzun, yaşadığımız olaylarda, durumlarda verdiğimiz her kararın, bunlarla ilgili davranışlarımızın temelinde o insanlara, o olaylara, o durumlara ilişkin değerlendirmelerimiz bulunur. Takındığımız tutumla, verdiğimiz kararla, gösterdiğimiz davranışla yaşamımıza yön veririz. Verdiğimiz yön, her şeyden önce insanı ve kendimizi nasıl değerlendirdiğimize bağlıdır. Kişi, karşılaştığı her şeyi şu ya da bu biçimde değerlendirmek, yani yaşamının her anında karar vermek, tutum takınmak, yapıp etmek zorundadır. Kişinin başka kişileri, olayları, durumları kendisini değerlendirmesi, insanın bir yapı özelliğidir, bir var olma koşuludur. Ancak değerlendirme çeşitli biçimlerde yapılır. Değerlendirme kimi zaman değerlendirilen şeyin kendinde taşıdığı, onun yapısının özelliği olan bir değeri görmek, kimi zaman değerlendirilen şeye bir değer yüklemek, kimi zaman ise ona bir değer biçmektir. Ne var ki, insan yaşamının her yanında, her anında gördüğümüz bir etkinlik olarak değerlendirme, bir şeyi değeri bakımından seyirci olarak yargılamak, ona hazır bir ölçüye ya da kendi dışındaki bir şeye göre değer biçmek, bir nitelik yüklemek değildir. Değerlendirmek, değerlendirilen şeyin kendi alanı içerisindeki özel durumunu, değerini görmek, göstermektir. Değerlendirme her şeyden önce bir bilgi sorunudur. Çünkü değerlendirmeler doğru ya da yanlış olabilir. Biz doğru ile yanlışı bilginin nesnesine uygun oluşu ya da olmayışı diye tanımlamıştık. Öyleyse doğru değerlendirme de nesnesine uygun değerlendirmedir. Gel gelelim, nesnesine uygun değerlendirme değer bilgisini gerektirir. Çünkü her değerlendirme bir şeyin değerliliğini ya da değersizliğini ortaya koymaktır. Bunun için önce değerin ne olduğunu, değer kavramının içerisine nelerin girebileceğini, nelerin dışarıda kalacağını belirlemek gerekir. İşte değer nedir sorusunu sormak, değerlerin değerini ortaya koymak felsefesinin, değer felsefesinin işidir. Filozof değerleri adlandırmak, anlatmak, ne biçimde ortaya çıkarsa çıksın değerin kendisini, ne olduğunu, o değer değer yapının ne olduğunu açıklamak zorundadır. Felsefe, değerlendirme etkinliğini bir sorun olarak görür, yaşamın her alanındaki gerçek değerlendirmelerin temelini, çeşitli değerlendirme biçimlerini, değerlendirme etkinliğinde ortaya çıkan sorunları araştırır. Değer felsefesinin işi, iyi ile kötünün, içi çok çeşitli biçimlerde doldurulan boş kavramlar olduğunu göstermek, değerlendirme adına bu kavramlarla yapılan çeşitli değer biçmeleri çözümlemektir. İyi ile kötü birer değer değildir. Ama bunların değer olmayışı, göreli oluşu, kişilere ve topluluklara göre oluşu, bütün kişi değerlerinin ve insanlar arası ilişkilerde ortaya çıkan değerlerin, yaşanan ve gerçekleştirilen değerlerin aynı durumda olduğu anlamına gelmez. Felsefenin sorması gereken soru, bu değerleri nasıl değerlendirmeliyiz ki kökleşmiş görelilik düşüncesi zamanla bir kenara itilsin sorusudur. Değerlendirme nedir? 1.1. Ahlak ve değer yargıları. Günlük yaşamda çok çeşitli bağlamlarda ahlaktan söz edilirken dile getirilmek istenen, insanlar arası ilişkilerde kişilerin uyması beklenen, istenen davranışlardır. Yapılması, yapılmaması gereken, izin verilen, verilmeyen, onaylanan, onaylanmayan, teşvik edilen, yasaklanan, övülen, yerilen davranışlardır. Yani belirli bir topluluk içerisinde ya da genel olarak iyi sayılan ya da kötü sayılan davranışlar. Demek ki ahlak, kişiler arası ilişkilerde davranışlara ilişkin değer yargıları bütünü olarak karşımıza çıkıyor. Bu değer yargıları, kişilerin belirli koşullarda başka insanlarla ilişkilerinde yaptıklarının, yani genel olarak eylemlerimizin, her biri biricik ve karmaşık bir bütün olan eylemlerimizin değeri konusunda yargıda bulunmak için kullanılıyor. Değer yargıları topluluktan topluluğa değişiklik gösterir. Aynı topluluk içerisinde bile zaman içerisinde değer yargıları değişebilir. Yasaklanan davranışların zaman içerisinde teşvik edilen davranışlar haline geldiğini gördüğümüz olur. Bundan ötürü aynı eylem farklı ahlaklar açısından hem iyi hem kötü diye nitelenebilir. Dolayısıyla ahlak dediğimiz olgu karşımıza hep çeşitli ahlaklı olarak çıkar ve bu çeşitli ahlakları oluşturan değer yargıları kişilerin eylemleri değerlendirilirken ölçüt olarak kullanılır. Oysa değer yargıları ve davranış kuralları kişi eylemlerini değerlendirirken ölçüt olarak kullanılamaz. Örneğin, büyüklerin karşısında sigara içmek ayıptır gibi bir yargı kişi eylemlerini ve kişileri değerlendirmenin ölçütü olamaz. Çünkü bu tür değer yargılarının değerlendirme ölçütü olarak değer bilgisine götürmesi olanaksızdır. Topluluktan topluluğa değişmeyen yargılara, örneğin yalan söylemek kötüdür gibi bir yargıya baktığımızda bunların da değerlendirme ölçütü olamayacağını görürüz. Çünkü bir değeri korumak için yalan söylendiğinde bu yalanın kötü olduğu ileri sürülemez. Demek ki değer yargıları ölçü alınarak yapılan değerlendirmeler doğru olamaz. Dolayısıyla bunlar değer ölçüsü olarak işe yaramaz. 1.2 Değer ve değerler. Değer ile değerler farklı şeylerdir. Değerler var olan olanaklardır. Değerlerin gerçekleşmesi bu olanakların gerçekleşmesidir. Bu ise eylemlerle, yapıtlarla olur. Buna karşılık değer her zaman bir şeyin değeridir, bir şeyin taşıdığı bir özelliktir. Felsefenin işi değerleri değerlendirmek, yukarıda sözünü ettiğimiz ahlakların işi ise değerlere değer biçmektir. Değer ile değerler arasındaki bir farklılıktan yola çıkarak insanın değeri ile insanın değerlerinin farklı farklı şeyler olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde kişinin değeri başka, kişinin değerleri başkadır. Sanatın değeri başka, sanatın değerleri başkadır. İnsanın değeri dediğimizde tür olarak insanın başka varlıklar arasındaki özel durumu, varlıktaki özel durumu kastedilir. Dünyaya gelen her kişinin yaşama, beslenme, eğitim görme hakkı ve dokunulmazlığı, yani insan hakları adı altında toplanan haklar insanın değerini dile getirir. İnsanın değerleri ise tür olarak insanın bütün başarılarıdır. Yani bilgi, bilimler, sanatlar, felsefe, teknik, kültürler. Bunlar insanın varlık olanaklarını gerçekleştirmesidir. Kişinin değeri, kişinin toplum karşısındaki özel durumudur. Kişi toplumda bir sayıdan fazla bir şeydir ve insan hakları bakımından başka kişilerle eşittir dediğimizde kişinin değerlerinden söz etmiş oluruz. Kişinin değerleri ise kişiler arası ilişkilerde ortaya çıkan sevgi, dürüstlük, bağlılık, saygı, açık düşünebilme, doğru bağlantılar kurabilme gibi kişi olanaklarıdır. Demek ki değer, yani bir şeyin değeri, kendisiyle aynı türden olan şeyler arasındaki yeridir. Değerler ise yapıtlarla ya da kişilerin yaptıklarıyla gerçekleştirilen olanaklar, insanın kişiler aracılığıyla gerçekleştirilen varlık olanaklarıdır. İnsanın değeri ne demektir? 1.3 İyi kötü kavramları. İyi kötü kavramlarının göreli kavramlar olduğunu, değerlendirilen kişiye ya da topluluğa bağlı niteleme sıfatları olduğunu daha önce söylemiştik. Ama felsefe tarihinde iyi ile kötünün göreli değil mutlak kavramlar olduğunu söyleyen ve bu görüşlerini temellendirmeye çalışan filozoflar olmuştur. 1.3 Platon. Örneğin Platon'da iyi idealların ideasıdır. Erdemlerden oluşan idealar merdiveninin tepesinde bulunur. İyi ideası iyi olan her şeyin iyi olmasını sağlayan şeydir. Bir şeyin iyi olması için ölçülü ve dengeli, kendine yeter, kendisi için en son amaç ya da kendisi için amaç olması gerekir. Ama bu nitelikleri taşıyan yalnızca iyi ideasının kendisidir. Akıllı olmak iyidir, doğru bilgilere sahip olmak iyidir, erdemli olmak iyidir. Ama bunların hiçbiri bir şeyin iyi olması için gereken ölçülere uymaz. İyi, bütün bunları içerisine alan bir yaşam biçimidir. Bütün bunların doğru karışımını sağlayan şeydir. Ancak böyle bir yaşam ölçülü, dengeli, kendine yeter, kendi amacını kendinde taşıyan şey, yani iyi olabilir. İyi böyle bir yaşam biçimidir. 1.3.2 Aristoteles. Aristoteles'e göre iyi, sırf kendileri için aranan erdemler, insanın bu erdemlere göre etkinliği ve böyle bir etkinlikten duyulan sevinçtir. Sırf kendileri için aranan erdemler, bilgelik, ustuluk, doğru yargılama gücü, adalet, nesnellik, sevgi, dostluk gibi erdemlerdir. İyi olanın özelliği, sırf kendisi için seçilmesi, başka bir şeye araç olmaması, kendi kendine yeter olması ve bunun sürekli olmasıdır. İnsanın bu erdemlere uygun etkinliği, yani bu erdemleri huy edinmesi de iyidir. İyi, bu erdemlere uygun sürekli bir etkinliktir. Bu süreklilik ise iyiyi mutlulukla eş anlamlı kılar. Demek ki iyi insan, yani mutlu insan, yaşamı boyunca sırf kendileri için aranan erdemlere uygun hareket eden insandır, filozoftur. İyi ya da mutlu insan, sırf kendileri için istenen erdemleri sürekli olarak yaşamı boyunca gerçekleştiren, bu erdemleri huy edinmiş olduğu gibi olan insandır. 1.3.3 Kant. Kant'ta iyi, istemenin istencin bir özelliğidir. İyi, aklın, kesin buyruğun belirlediği istemedir. İyi olduğu söylenebilecek her şeyin iyi olup olmadığı ancak buna göre belirlenebilir. İyi ile kötü kişinin eylemleriyle ilgilidir. İyi ya da kötü bir şey değil, davranış, eyleyiş biçimleridir. İyi ya da kötü olan bir eylemin öznel ilkesidir. Bu öznel ilke bir yasa olabilecek nitelikte ise iyidir. Kayıtsız şartsız iyi olan ahlak yasasına uymaktır. Öyleyse ahlak yasasını bilmeden neyin iyi neyin kötü olduğunu bilemeyiz. Ahlak yasası, eylemlerin ahlaki değerini bulabilmek için genel geçer bir şemadır. Bir eylemin iyi olması için nasıl bir istemeye dayanması gerektiğini söyler. Buna göre iyi, ahlak yasasının buyurduğu gibi istemektir. Böyle istemekse özgür olmak demektir. Bir eylemin amacı, insanın değerini, kişinin insan olarak kendi değerini ya da başkasının insan olarak değerini korumak ise, bir insan bir eylemde bulunurken amacı insana kendi başına bir amaç olarak davranmaksa bu iyidir. Böyle bir amacı olan isteme iyidir ya da iyi istemedir. İyi isteme aklın belirlediği istemedir. İnsanın değerini koruyan, insanı kendi başına bir amaç olarak gören istemedir. Kant'a göre iyi, insanın değerini korumayı istemektedir. Bu dünyada, hatta bu dünyanın dışındaki akıllı varlıkların dünyasında iyi istemeden başka koşulsuz iyi denebilecek hiçbir şey yoktur. 1.3.4 Max Scheler. Max Scheler'da iyi ile kötü içerikli değerlerdir. Ama bütün en son değer fenomenleri gibi bunlar da tanımlanamaz. İyi ile kötü doğrudan doğruya yaşanır. Mutlak anlamda iyi değeri, en yüksek değeri gerçekleştiren edimde ortaya çıkan değerdir. Buradaki en yüksek değer, bu edimi gerçekleştiren varlığın bilgi derecesine göre en yüksek olan değerdir. Göreli iyi ise daha yüksek değere yönelen edimde bulunan değerdir. Yüksek ve pozitif bir değeri gerçekleştiren edimler iyidir. İyi değerinin taşıyıcısıdır. Aynı zamanda daha yüksek ve pozitif değerleri gerçekleştiren edimlerin gerçekleştirici olarak kişi iyidir ve kişinin daha yüksek değerleri gerçekleştirebilmesi, yani erdemleri iyidir. 1.3.5 Nicole Hartman. Nicole Hartman'da iyi ana ahlaki değerdir. Ama iyiyi tanımlayamayız. Onun ne olduğunu anlayabilmek için öteki değerler ile bağlantısına bakmamız gerekir. İyi, edimlerin ardında bulunan ilk değerdir. Niyetin, yönelimin değeri olan ilk değerdir. Bunun için de iyi bir yandan kişinin özgürlüğüyle, yani hem iyiyi hem kötüyü yapabilmesiyle, bir yandan da edimin yöneldiği değerin içeriğiyle ilgilidir. İyi daha yüksek değere yönelmektir. Her seferinde değer yüksekliği ilkesine göre bir seçim yapmaktır. Daha değerli olan değeri seçmektir. Etik sorunlarla ilgili her durumda insan bir değer çatışmasını çizme ödeviyle yüz yüzedir. İnsan her durumda hep yeniden belli bir değerin daha yüksek olduğu konusunda karar vermek zorundadır. Çünkü çatışan her zaman bir değerle başka bir değerdir. Demek ki insan etik sorunlarla ilgili her durumda bir değer çatışması yaşar. Bu çatışmada insan kendi değer duygusuna göre daha yüksek değeri seçerse, o edimin, niyetin, istemin, davranışın ahlaki değeri vardır, yani o edim iyidir. Görüldüğü gibi bu filozofların hepsinde iyi bir nitelemeyi dile getirir. Belli özellikler taşıyan bir yaşam biçiminin, erdemlerin, istemenin, edimlerin, niyetlerin, yönelimlerin, davranışların ve kişilerin niteliğidir iyi. Demek ki iyiyi ana ahlaki değer olarak gören bu düşünürlerin hiçbiri iyinin ne olduğunu söyleyemiyor. Hepsi ancak neyin, nelerin iyi olduğunu söylüyor. Böylece daha önce de belirttiğimiz gibi içi farklı biçimlerde doldurulan iyi kavramı yalnızca bir kavram, boş bir kavram olmaktan kurtulamıyor. Dolayısıyla iyiyi mutlak değer olarak gören filozoflar bile yaptıkları temellendirmelerle onu göreli bir kavram olmaktan çıkaramıyorlar. Felsefe tarihinde bunu en açık dile getiren filozof Nietzsche olmuştur. 1.3.6 Friedrich Nietzsche. Nietzsche'ye göre eski Yunan felsefesinden beri etiğin ana sorunu iyi nedir sorusu olmuştur. Batı dünyasının ve Hristiyanlığın ahlak anlayışı iyi ile kötüyü tanımlamak, sınırlandırmak, çeşitli yollardan iyiyi öğretmek, kötüyle savaşmak üzerine kurulmuştur. Nietzsche ise insanda iyi olan ne varsa ona kötü damgasını vuran Hristiyanlığın ahlak anlayışının yaşamın doğal haklarını görmemezlikten geldiğini ileri sürer. Yaşamı yoksullaştıran insanın yapısına aykırı bir anlayıştır bu. Nietzsche'ye göre özgür ve yaratıcı kişilerin ahlak dışı ahlaksız kişiler sayılmasının temelinde iyi ile kötünün göreli kavramlar olması yatmaktadır. Özgür insan, yaratıcı insan gerçekliğe, çağında ve çevresinde geçerli olan ahlakın gözlükleriyle bakmaz. İyinin ve kötünün ötesine geçer. Nietzsche, Tanrı öldü, şimdi yepyeni bir insan yaratalım diyerek yeni bir ahlak, yeni bir değerlendirme biçimi ister. Tüm değerleri yeniden değerlendirmeyi önerir. Bu yeni ahlak ona göre bir varlığın yaşam koşullarıyla sıkı sıkıya ilişkili bir değerlendirme sistemidir. Ancak Nietzsche'nin değerlerin göreliliğini savunduğu ya da değer anarşisti olduğu düşünülmemelidir. Çünkü Nietzsche için iyinin ve kötünün ötesine geçmek demek, iyi kötü diye bir şeyin bulunmadığını savunmak değildir. İyinin ve kötünün anlamını hep yeniden değerlendirmek, yeni değerler yaratabilmektir. Gerçekliği kendi gözleriyle görenler, değerleri yeniden değerlendirenler, yani yaratıcı insanlar Nietzsche için iyidir. Ama geçerlikte olan ahlakın sınırları içinde kalan ve değerlendirmelerini bu ahlakın değer yargılarına uydurmaya çalışan sürü insanı olana kötü der. İyi mutlak bir değer olabilir mi? 2. Etik ve eylem bilgisi. 2.1. Ahlak felsefesi ve etik. Ahlak ile değer yargılarından söz ederken, ahlakın hep çeşitli ahlaklar olarak karşımıza çıktığını, hep belirli bir topluluğun ahlakı olduğunu söylemiştik. Tek tek ahlaklara baktığımızda bunların iyi ile kötüyü, yapılması gerekenler ile yapılmaması gerekenleri dile getiren değer yargıları, normlar, ilkeler, kurallar topluluğu olduğunu görürüz. Bir topluluğun ahlakında iyi diye nitelenen bir şeyin bir başkasında kötü sayılması olağandır. Bu anlamda ahlak hep göreli olmak zorundadır. Ahlak felsefesi işte bu yüzden ahlaklar üzerine bilgi ortaya koymaya çalışan bir etkinliktir. Kimi zaman belirli bir ahlakın temellendirilmesi olarak, kimi zaman tek tek ahlakların üzerinde onları aşan bir üst ahlak ortaya koyma çabası olarak karşımıza çıkar. Ama iki durumda da ahlak felsefesi yapılması gerekenler ile yapılmaması gerekenler hakkında genel geçerlik savı taşıyan bir takım ilkeler, kurallar önerir. Belirli bir amaca, genellikle de mutluluğa ulaşmak için yapılması gerekenin ne olduğu söylenir. Bu amaca ya da amaçlara göre neyin iyi, neyin kötü olduğu belirlenerek kişiye eylemlerinde kullanabileceği bir ölçüt sunulur. Buna karşılık etik, ahlakın bir anlamı da budur. Felsefenin bir dalı olarak insanlar arası ilişkilerde eylemin ne olduğunu, bir eylemin ne gibi öğelerden, ilişkilerden oluştuğunu, ne gibi belirleyicileri olduğunu araştırır. Etik, felsefenin insanlar arası ilişkilerde değer sorunlarını inceleyen, bu konuda bilgi ortaya koyan bir dalıdır. Etik, ilişkin olduğu alan hakkında, alanın yapısının izin verdiği ölçüde doğru ve kesin bilgilere ulaşmaya çalışır. Bu bilgiler toplumdan topluma değişen bilgiler değildir. Bu özelliğinden ötürü etik, çeşitli ahlaklardan bağımsız olarak kişilerin yapıp etmelerine, eylemlerine ilişkin bilgi verir. Kısaca, eylemin felsefi bilgisi olduğunu söyleyebiliriz etiğin. Eylem nedir, nasıl oluşur, öğeleri nelerdir? İnsanlar arası ilişkilerde eylemde bulunurken ne yapıyoruz soruları etiğin belli başlı sorularındandır. Etik ile ahlak felsefesi arasında ne fark vardır? 2.2. Etiğin temel sorunları. Eski çağdan beri ortaya atılmış etik kuramlarına bakıldığında etiğin şu üç temel sorun çerçevesinde oluştuğu görülür. En yüksek iyi sorunu, doğru eylem sorunu, istenç özgürlüğü sorunu. 2.2.1. En yüksek iyi. En yüksek iyinin ne olduğu sorusu, felsefe tarihinde kimilerince anlamlı bir biçimde yanıtlanamayacak bir soru olarak görülmüş, kimilerince de etiğin en önemli görevinin bu soruyu yanıtlamak olduğu düşünülmüştür. Etiğe bu soruyu yanıtlama görevini yükleyenler, insan yaşamının anlamını ve değerini en yüksek amaca ulaşma çabasında bulurlar. Bu en yüksek amaç da en yüksek iyidir. Değer felsefesi bahsinde de gördüğümüz gibi, en yüksek iyiyi mutlak bir değer olarak ortaya koyma çabası felsefe tarihinde sıkça görülmüştür. En yüksek iyi çeşitli filozoflarca çeşitli biçimlerde tanımlanmış, kimisince tanımlanamaz sayılmış, kimi zaman kendini tanrıya adama, kimi zaman doğa ile uyum içerisinde yaşama, kimi zaman kendine yeter olma, acıdan kaçma, olabildiğince çok haz duyma diye görülmüştür. Bütün bu en yüksek iyiler birbirleriyle bağdaşmamakla birlikte mutlak bir iyinin bulunduğu sayıltısı ortak bir sayıltı olmuştur. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi bu kavramın içi boştur ve çeşitli biçimlerde doldurulabilir. Bundan ötürü iyi bir değer olamaz. 2.2.2. Doğru eylem. Bir eylemin ne zaman doğru eylem olduğu ya da bir eylemi ahlaki bakımdan doğru eylem yapan şeyin ne olduğu sorusu felsefe tarihinde sorulmuş, bugün de sorulmakta olan sorulardan biridir. Bu soruya çok çeşitli yanıtlar verilir. Doğru eylem, kimine göre en yüksek iyiyi gerçekleştirmeyi amaçlayan eylem, kimine göre mutluluğu amaçlayan eylem, kimine göre toplumun genel esenliğini sağlamaya yönelik eylem, kimine göre de insanın değerini korumayı amaç edinen eylemdir. 2.2.3. İstenç özgürlüğü. Eski çağdan beri tartışılan bir sorun da, eylemin, eylemde bulunan kişinin özgür kararına bağlı olup olmadığı, eylemde bulunan kişinin isterse şöyle değil de böyle eyleyip eyleyemeyeceği, kısaca istenç özgürlüğü diye bir şeyin bulunup bulunmadığı sorunudur. Doğal olguları belirleyen nedensellik yasası, insanın ahlaki kararlarını ve eylemlerini de belirler mi? İstenç özgürlüğünden yola çıkan birçok görüş vardır. Bu görüşler, insan eylemlerinde güdülenme ile belirlenme arasında bir ayrım gözetirler. Bu eylemi ancak ahlaki değerine inandığımız bir tasarım güdüleyebilir. Ama bunun doğa yasaları gibi zorunlu bir belirleyiciliği yoktur. Çünkü burada karar verme söz konusudur. Bu da eylemde bulunan kişinin özgürlüğünün belirtisidir. Ama bu özgürlük aynı zamanda başka türden bir belirlenmeye kapı açar. Yani insan doğa yasalarının belirleyiciliği dışında kendi kararlarıyla eylemlerini düzenleyebilir. Böylece verdiği kararlar kişinin eylemlerini belirler. Örneğin Kant, özgürlüğü doğal nedensellikle belirlenmeme ya da doğal nedensellik dışında bir başka nedensellikle belirlenme olanağı olarak görür. Demek ki istenç özgürlüğünün varlığından yola çıkan görüşler özgürlüğü belirlenmeme olarak görmüyorlar. Buna karşılık örneğin neopozitivist felsefe görüşünde istenç özgürlüğü sorunu birçok başka felsefe sorunu gibi bir çözüme götürülemez. Çünkü bu sorunlar dilin ve dil gramerinin uygunsuz kullanımından doğan sözde sorunlardır. Bu tür sorunlar neopozitivistlere göre bir dil eleştirisiyle ortadan kaldırılabilir, kaldırılması gerekir. Özgürlük neden yasasızlık değildir? 2.3. Çeşitli etik görüşleri. 2.3.1. Biçimsel etik. Biçimsel etik bir eylemin ahlaksal değerini, bu değerin içeriğine değil, yapısına ve biçimine dayandıran etiktir. Biçimsel etik denince akla hemen Kant etiği gelir. Kant'a göre ahlaki bakımdan iyi diye nitelenebilecek bir eylemin dayanacağı tek bir ilke vardır, o da ahlak yasasıdır. Eyleme ahlaki değerini veren ahlak yasasıdır. Kant, özgürlük ile ahlaklılığın arasında sıkı bir bağ kurar. İnsan, doğal bir varlık olarak nedensel yasalarla bağlıdır, bu haliyle özgür değildir. Ama insan, istenç sahibi bir kişi olarak kendi koyduğu bir yasaya uygun eylediğinde özgürdür. Çünkü istenç sahibi bir varlık olarak insan özerktir. Dolayısıyla insan, eylemlerini kendi koyduğu, aklın koyduğu bir yasaya, bir buyruğa dayandırabilir. Bu buyruk koşulsuz, kesin bir buyruktur ve şöyle der. Genel geçer bir yasamada ilke olmasını isteyebileceğin bir ilkeye göre eyle. Kişi bu yasaya uygun eylediğinde de özgür olur. Böylece Kant'a göre ahlaklılığın temeli eyleme kaynaklık eden istenç olur. Bir eylemin ahlaklı olup olmadığını belirleyen şey o eylemin dayandığı niyettir. Bir eylemin nedeni olan niyet ahlak yasasının sırf biçimiyle belirlenmişse, yani istenen şey yasadan dolayı istenmişse o eylem ahlaklıdır. Kant şunu göstermeye çalışır. Ahlaki isteme doğrudan doğruya eğilimlerden gelen ve mutluluğa ulaşmaya çabalayan bir istemeden farklıdır. Ahlaki isteme yasayla belirlenir, eğilimlere, hoşa giden, hoşlanarak istediğimiz şeylere izin vermez. Bundan ötürü ahlaki isteme bir ödev olarak karşımıza çıkar. Ödev, Kant'a göre yasaya saygıdan dolayı yapılması gereken eylemdir. Herhangi bir eylem ahlak yasasına uygun olabilir. Kişi doğal eğilimlerine uyarak da yasaya uygun eylemde bulunabilir. Ama bu bir rastlantıdır. Eylemin ahlaki bakımdan değerli olmasına yetmez. Örneğin borcumu sırf ticari itibarımı korumak için ödemiş olabilirim. Bu eylem yasaya uygundur ama yasa gereği değildir. Başka deyişle ödeve uygundur ama ödevden dolayı değildir. Bir eylemin ahlaki değeri olması için doğrudan doğruya ahlak yasasının istenci belirlemiş olması, bu eylemin yasa için, yasa uğruna yapılmış olması gerekir. Kant bu iki tür eylemi ödeve uygun ve ödevden dolayı diye niteler. Yukarıdaki örneğe uygun olarak ödevden dolayı eylem, yasa öyle buyurduğu için borcumu ödememi gerektirir. Kant ödeve uygun eylemle ödevden dolayı yapılan eylemi birbirinden nasıl ayırır? 2.3.2 İçerikli değer etiği. Kant'ın biçimsel etiğine karşı 20. yüzyılda Max Scheler ile Nicolia Hartmann'ın geliştirdiği bu etik, araç değerler ile ahlaki değerler arasında bir ayrım yapar. Araç değerler, maddi değerler, insanlar için şu ya da bu açıdan önem taşıyan nesnelerle ya da nesne durumlarıyla ilgilidir. En yüksek araç değerlerden bazıları bağlılık, esenlik gibi değerlerdir. Daha üst basamakta insana düşünsel, sanatsal ya da benzeri doyum getiren değerler bulunur. Araç değerler kişiden kişiye değişir, görelidir. Ama kişiden kişiye değişen bu araç değerler kendi aralarındaki sıralanma içinde göreli değildir. Ahlaki değerler ise herhangi bir gerçekliği bulunmayan, gerçekleştirilmesi gereken ancak kişilerce gerçekleştirildiğinde içerik kazanan şeydir. Ahlaki değerler de köklerini araç değerlerde bulurlar. Çünkü bunlar belirli maddi ilişkileri sürdürmesi gereken insanın eylemleri sırasında ortaya çıkarlar. Ama ahlaki değerler ulaşmak istenen bir amaca götüren değerler olduğundan insan eyleminin yöneldiği şey değil, bu eylemin ardındaki şey olarak görünürler. Değer etiğine göre ahlaki değerler insanların onları tanıyıp tanımamasından bağımsız olarak ideal bir varlık taşır. Kimi filozofların ideal varlık saydığı sayılar, geometrik biçimler gibi ideal varlıktır bunlar. Bu değerlerin ne olduğunun bilgisini deneyden edinmeyiz. Bu bilgi bizim deneyden gelmeyen a priori bilgimizdir. Örneğin Hartmann'a göre etik ahlaki bakımdan iyi olanı tıpkı geometrinin geometri bakımından doğru olanı öğretmesi gibi öğretebilir. Bu bilgi insana değer duygusuyla verilmiştir. Değerleri kişiler gerçekleştirir. Gerçekleşmek için insanı gerekser değerler. Kişiyi özgür kılacak tek olanak, değerlerin kendisinden istediği şeye uyup uymama konusunda vereceği karardır. Uyduğu zaman kişi kendini başka bir belirlenime sokmuş olur. Benimsediği değerin belirlediği eylemlerde bulunmaya başlar. Değerin gerçekleşmesi oranında kişi de özgürleşir. 2.3.3 Faydacı etik. Faydacı etik görüşünün en önemli temsilcilerinden biri olan 19. yüzyıl İngiliz filozofu John Stuart Mill'e göre iyi ile kötünün ölçütü faydadır. Fayda insan eylemlerinin amacı olduğundan zorunlu olarak ahlakın temel ölçütüdür. Bir eylemin ahlaki olup olmadığına, sağladığı faydaya bakılarak karar verilir. Eylemi iyi yapan şey getirdiği faydayla mutluluğu sağlamasıdır. Mill'e göre bu mutluluk yalnız eylemde bulunanın mutluluğu değil, ilgili herkesin mutluluğudur. Bu da dolaylı olarak tüm insanlığın mutluluğu anlamına gelir. Genel olarak ahlakın asıl ereği mutluluktur. Arzu edilecek biricik şey odur. Başka şeyler ancak onunla ilgili olduğu ölçüde arzu edilir. Erdem de aslında ancak hazza götürdüğü ve özellikle acıdan uzaklaştırdığı için arzu edilir. Erdem bundan ötürü iyidir. Mill'e göre adaletin temelinde de fayda bulunur. Her adalet durumunda bir fayda unsuru vardır. Her adalet sorunu aynı zamanda bir fayda sorunudur. Faydacı kuramlar bir eylemin ahlaki değerini o eylemin sağladığı faydayla ölçme konusunda uzlaşırlar. Bir insanın eylemi, o insanın olanaklı pek çok eylem biçimi içerisinde en faydalısını seçmesi ölçüsünde değer taşır. Örneğin İngiliz filozofu Jeremy Bentham'a göre en faydalı, en doğru eylem aynı zamanda toplumun genel esenliğini gözeten eylemdir. Toplumun genel esenliğini gözetmeyen bir eylem ahlaki bakımdan değerli değildir. Faydacı etiğin temel ilkesi nedir? 2.3.4 Varoluşçu etik. Varoluşçu etik görüşünün en önemli temsilcilerinden biri Fransız filozofu Jean-Pierre Sartre'dır. Sartre'ın etik görüşü varoluş özden önce gelir diyerek dile getirdiği temel düşünceye dayanır. Sartre yapılmış ya da yaratılmış nesnelerin varlığı ile insanın varlığı arasında ayrım yapar. Örneğin neye yaradığını bilmeden bir makas yapmaya kalkan bir kimse tasarlanamaz. Bu şu anlama gelir. Makasın özü yani onu yapmaya olanaklı kılan reçetelerin, tekniklerin, niteliklerin hepsi onun var olmasından, varoluşa çıkmasından önce gelir. Yani ben bir makas yapmadan önce ne yapacağımı, nasıl yapacağımı bilirim. Burada dünyanın teknik görünümü söz konusudur. Bu görünüme bakarak yapış varoluştan önce gelir denebilir. Sartre'a göre yaratıcı Tanrı'yı da makası yapan kişi gibi bir zanaatçı olarak tasarlarız. Tanrı yaratırken neyi yarattığını çok iyi bilir diye düşünürüz. Böylece Tanrı'nın düşüncesindeki insan kavramını zanaatçının kafasındaki makas kavramına benzetmiş oluruz. Bu görüş değişmez bir insan doğası, değişmez bir insan özü bulunduğu düşüncesine dayanır. Oysa Sartre Tanrı tanımaz bir varoluşçudur. Ona göre Tanrı yoktur ama en azından varoluşu özünden önce gelen bir varlık vardır. Bu varlık bir kavrama göre tanımlanmazdan, belirlenmezden önce de vardır. Bu varlık insandır. İnsan önce var olur, sonra özünü kurar, kendini nasıl yaparsa öyledir. Öyleyse insan ne olduğundan sorumludur. Ancak bu sorumluluk yalnızca kendinden sorumluluk değildir. Bütün insanlardan sorumludur insan. Kendi kendimizi seçerken, ne olacağımızı seçerken bütün insanları da seçeriz. Olmak istediğimiz şeyi yaratırken herkesin nasıl olması gerektiğini de tasarlarız. Ne var ki Tanrı olmadığına göre yaptığım seçimi haklı gösterecek tanrısal değerler, tanrısal buyruklar da yoktur. Yalnız ve özürsüz kalmışızdır. İnsan özgür olmaya mahkumdur. İnsanın yeryüzünde kendisine yol gösterecek, önceden verilmiş bir işaret bulması olanaksızdır. Genel geçer bir ahlak yoktur. İnsanlara söylenecek tek şey şudur. Özgürsünüz, onun için kendiniz seçin, yolunuzu kendiniz bulun. Hiçbir genel ahlak size ne yapacağınızı söyleyemez. Bunu ancak siz karar vereceksiniz. Varoluş özden önce gelir ne demektir? Özet. Kişi karşılaştığı her şeyi şu ya da bu biçimde değerlendirmek, yani her an karar vermek, tutum takınmak, yapıp etmek zorundadır. Kişinin başka kişileri, olayları, durumları, kendisini değerlendirmesi, insanın bir yapı özelliği, bir var olma koşuludur. Değer nedir sorusunu sormak, değerlerin değerini ortaya koymak, felsefenin, değer felsefesinin işidir. Değer felsefesi, iyi ile kötünün içi çok çeşitli biçimlerde doldurulan boş kavramlar olduğunu göstermektir. Ahlak, kişiler arası ilişkilerde davranışlara ilişkin değer yargıları bütünü olarak karşımıza çıkar. Değer yargıları ise topluluktan topluluğa değişiklik gösterir. Aynı topluluk içerisinde bile zaman içerisinde değer yargıları değişebilir. Dolayısıyla ahlak dediğimiz olgu karşımıza hep çeşitli ahlaklar olarak çıkar. Oysa değer yargıları ve davranış kuralları kişi eylemlerini değerlendirirken ölçüt olarak kullanılamaz. Değer yargıları ölçü alınarak yapılan değerlendirmeler doğru olamaz. İyi ile kötü göreli kavramlardır ve değerlendiren kişiye ya da topluluğa göre değişir. Felsefe tarihinde birçok filozof iyi ile kötüyü tanımlamaya çalışmış ama başaramamıştır. İyiyi tanımlamaya çalışırken hep iyi olan şeyleri saymakla yetinmişlerdir. Oysa iyi ile kötü değer değildir ve tanımlanamaz. Etik, çeşitli ahlaklardan bağımsız olarak kişilerin yapıp etmelerine, eylemlerine ilişkin bilgi verir. Etik, eylemin felsefi bilgisidir. Etiğin başlıca sorunları en yüksek iyi, doğru eylem, istenç özgürlüğü gibi sorunlar olmuştur. Değerlendirme soruları. Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen seçenekler arasından bulunuz. 1. Aristoteles'e göre mutlu insan aşağıdakilerden hangisidir? A. Kendisi için istenen eylemleri gerçekleştiren insan. B. Kesin buyruğa uygun eyleyen insan. C. Ölçülü bir yaşam süren insan. D. En yüksek değere göre eyleyen insan. E. Başkalarının insan olarak değerini koruyan insan. Yanıt A. Kendisi için istenen eylemleri gerçekleştiren insan. 2. Aşağıdakilerden hangisi etiğin ilgi alanına girer? A. Belirli bir ahlakı temellendirmek. B. Mutluluğa ulaşmak için yapılması gerekeni belirlemek. C. İyi ile kötünün ne olduğunu belirlemek. D. Bir değer yargıları bütünü oluşturmak. E. İnsanlar arası ilişkilerde eylemin ne olduğunu araştırmak. Yanıt E. İnsanlar arası ilişkilerde eylemin ne olduğunu araştırmak. 3. Kant'a göre ahlaki bakımdan iyi diye nitelenebilecek bir eylemin dayanacağı ilke aşağıdakilerden hangisidir? A. İstenç özgürlüğü. B. En yüksek iyi. C. Ahlak yasası. D. Doğa yasaları. E. Nedensellik yasası. Yanıt C. Ahlak yasası. 4. İyi ile kötünün ölçütü olarak faydayı gösteren filozof aşağıdakilerden hangisidir? A. Kant. B. Max Scheler. C. Mill. D. Aristoteles. E. Hartmann. Yanıt C. Mill. 5. Aşağıdakilerden hangisi ahlakın doğru tanımıdır? A. Ahlak, kişiler arası ilişkilerde davranışlara ilişkin değer yargıları bütünüdür. B. Ahlak, kişiler arası ilişkilerde eyleme ilişkin felsefi bilgiler bütünüdür. C. Ahlak, evrensel eylem ilkeleri bütünüdür. D. Ahlak, eylemlere ilişkin doğru değerlendirmeler bütünüdür. E. Ahlak, değer bilgisine götüren değer yargıları bütünüdür. Yanıt A. Ahlak, kişiler arası ilişkilerde davranışlara ilişkin değer yargıları bütünüdür. Sözlük ve kavramlar dizini. Ahlaklılık. Genel ahlaka uygun davranma, ahlak yasası ile uyum içinde olan ama ancak ödeve saygıdan doğan eylemde bulunma. Kant. Ahlak yasası. Ahlaki eylemleri belirleyen, kendisine uyulması ahlak açısından gerekli olan genel geçer kural. Değer yargısı. Varlıkla değil değerle ilgili yargı. Bir değerlemeyi içeren, bir değerleme yapan yargı. Faydacılık. Faydanın yaşam ilkesi yapılması. Ahlaki eylemlerde faydanın ilke yapılması. Bentham ve Mill. İstenç. İnsanın tasarımları ve görüşleri üzerinde bilinçli bir düşünüp taşınma ile seçerek ve tavır alarak eyleme karar verme yeteneği irade. Norm. Yargılama ya da değerlendirmenin kendisine göre yapıldığı ölçüt. Özgür istenç. İstencin özgür oluşu, insanın isteme ve karar verme özgürlüğü. Tanrı tanımazlık. Tanrı'nın varlığını yadsıyan öğreti. Varoluş, var olan, gerçeğe dayalı olarak var olan gerçek varlık, özün karşıtı, bir şeyin ne olduğu, nasıl olduğu değil, var olduğu olgusu. Yararlanılan ve başvurulabilecek kaynaklar. Akarsu Bedia, 1982, Ahlak Öğretileri 1-2, İstanbul Remzi Kitabevi. Kucuradi İonna, 1971, İnsan ve Değerleri, Ankara Yankı Yayınları. Kuchradiyonla 1977 Etik Ankara, Kuchradiyonla 1988 Uludağ Konuşmaları, Ankara Felsefe Kurumu Yayınları. Mengüşoğlu, Takiyettin 1983 Felsefeye Giriş, İstanbul Remzi Kitabevi. Tepe Harun 1992 Etik ve Meta Etik, Ankara Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları. 6. ayrımın sonu, sayfa 88.